Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı, Konuşa Konuşa programı ile karşınızdayım. Bugün Dağlık Karabağ sorununu, Türkiye'nin tutumunu, Rusya ve Fransa'nın yaklaşımını masaya yatıracağız. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde iki ülke arasında çatışmalar çıkmıştı ve can kayıpları yaşanmıştı. Uluslararası toplumdan barış ve itidal çağrıları yükselirken Türkiye Azerbaycan'dan yana tavrını net bir biçimde koydu. Ancak Rusya ve Fransa'nın bu tutuma, bu yaklaşıma itirazları var. Bunların hepsini konuşacağız. Konuğum var elbette. Medya günlüğü yazarı ve Rusya uzmanı Aydın Sezer. Aydın Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Gülten Hanım, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Aydın Bey, isterseniz meselenin kendisinden başlayalım. Dağlık Karabağ sorunu ne kadar eski bir sorun ve bu iki ülke nasıl bu konuda karşı karşıya geldi? Ardından da isterseniz güncel mevzularla devam edelim.
Tabii Dağlık Karabağ sorununun başlangıcını 1988 olarak belirtebiliriz. Zira Dağlık Karabağ bölgesi coğrafi olarak Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti sınırları içerisinde o tarihte olmasına rağmen nüfus yoğunluğu Ermenilerden oluşan bir anlamda özel bir yapıya sahipti. Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Dağlık Karabağ yönetimi de Azerbaycan'dan bağımsız olarak bir Sovyet Cumhuriyeti gibi yer almak, sahneye çıkmak üzere taleplerde bulundu. Bu nedenle oylamalar yapıldı. Meclis bu yönde karar aldı. Bu başarılı olmasa bile Azerbaycan yerine Ermenistan'a bağlı olmak istediklerini belirttiler. Şunu ilave edelim, Azerbaycan toprakları içerisinde yer alan Dağlık Karabağ, Ermenistan'la herhangi bir sınırı o tarihte yoktu. Yani Dağlık Karabağ coğrafi bölge olarak tamamen Azerbaycan sınırları içerisindeydi. Hem Azerbaycan'ın hem Dağlık Karabağ'da yaşayan Azerbaycan Türklerinin karşı çıkmasıyla sorun bir anlamda iç çatışmaya döndü. Ve artarak devam etti. Öylesine bir boyut ulaştı ki maalesef Hocalı katliamını da yaşadık bu süreçte. Ve en sonunda Azerbaycan ordusu Rusya'nın desteğiyle sadece Dağlık Karabağ değil, Dağlık Karabağ'ın etrafındaki 7 Azerbaycan rayonunu, idari bölgesini ya da kasabasını da kontrol altına aldı. Dolayısıyla 1993 yılına gelindiğinde Birleşmiş Milletler'in 6-7 aylık süre zarfında 4 ayrı kararla Ermenistan'ı işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi yönünde karar aldığını görüyoruz. Burada konu doğal olarak sonuç itibariyle iki başlı bir konu haline geldi. Bir tanesi Dağlık Karabağ'ın kendisi ve statüsü, diğeri de Dağlık Karabağ etrafındaki Azerbaycan topraklarının işgali. Tarihsel süreçte Birleşmiş Milletler kararlarına ilaveten AGİT çerçevesinde oluşturulan Minsk grubuyla, burada Rusya, Fransa ve ABD'nin ortaklığında yürütülen çabalarla sonra diplomatik bir çözüm bulunmaya çalışıldı. Ancak bugüne kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Dolayısıyla Azerbaycan şu anda bir anlamda kendi topraklarında bir operasyon yapıyor. İşgal altındaki toprakları kurtarmaya çalışıyor. Bunun akabinde de Dağlık Karabağ statüsüyle ilgili konuya tekrar dönülebileceğini düşünüyorum.
Peki Aydın Bey, nasıl bu Ermenistan'la Azerbaycan arasında dönem dönem çatışmalar oluyor. Biz de bunu medyadan izliyorduk. Ancak ne değişti, ne oldu da birdenbire böylesine sıcak bir çatışmaya dönüştü ve Türkiye'nin güçlü desteğini arkasına aldı Azerbaycan. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm siyasi yönetim, iktidar tüm gücüyle Azerbaycan'a destek açıkladı. Bu uluslararası toplumun da tepkisini çekti. Acaba uluslararası toplum müzakere yöntemiyle bu sorunu çözmeyi başaramadığı için mi Azerbaycan böylesi bir girişimde bulundu? Yoksa burada Türkiye'nin de cesaretlendirmesi, Türkiye'nin Azerbaycan'ın arkasında olduğunu açıklaması da bu krizi patlak vermesinde bir faktör olarak görülebilir mi? Ne dersiniz?
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler malum bir millet, iki devlet şeklinde vücut bulan, çok uzun yıllara da dayanan askeri işbirliği anlamında söylüyorum. Özellikle Azerbaycan'ın bağımsızlığından itibaren bir yapıya sahip. Dolayısıyla bu da çok normal. Yani burada hiç kimsenin söyleyeceği herhangi bir laf olamaz. Dolayısıyla Azerbaycan ordusu giderek daha kurumsal bir yapıda, daha disiplinli bir yapıda ve Türk ordusunun da desteğiyle ve sahip olduğu teknolojik silahlarla oldukça güçlü bir konuma geldi. Bu bir vaka. Ancak asıl Azerbaycan'ı cesaretlendiren gelişme son 2 yıldan beri Rusya ile Ermenistan arasında yaşanan ilişkilerdeki sıkıntıyla açıklanabilir. Daha doğrusu daha çok bununla açıklanabilir. Zira Rusya ile Ermenistan da tarihsel süreçte son derece güçlü bağları olan, özellikle de askeri işbirliği anlaşmaları olan, örneğin 2016'da ortak savunma birlikleri kurulmasına varana kadar detaya giden ortak hava savunma sistemi kurulmasına varana kadar detaylı ilişkiler içerisinde bulunan. Ayrıca şu anda Ermenistan'ın Gürcistan, Türkiye ve İran'la sınırını koruyan Rus askerlerinin varlığından bahsedebiliriz. Zira Rusya'nın üsleri var Ermenistan'da. Ayrıca ortak savunma anlaşması örgütü üyesi bu iki ülke bu arada. Dolayısıyla böylesine köklü ilişkileri olmasına rağmen son 2 yılda özellikle Paşinyan'ın iktidara gelmesiyle birlikte Rusya-Azerbaycan ilişkilerinde bir kriz yaşandığına şahit oluyoruz. Bu Paşinyan'ın özellikle Batı yanlısı Fransa ve ABD ile yakın işbirliği tesis ederek bir anlamda Rusya'ya adeta meydan okurcasına söylemlerde ve eylemlerde bulunarak, örneğin Koçaryan'ın tutuklanmasına yönelik hamleler, örneğin Gümrü'deki askeri üste meydana gelen taşkınlıkla ilgili olarak Paşinyan'ın bizzat Putin'e hitaben Rusya buradaki yeni gerçeklikleri öğrenmek zorunda türünden açıklamalarıyla ilişkiler oldukça gerginleşti. Son dönemlerde özellikle Temmuz ayında Tovuz'a yönelik sürpriz bir saldırıyla Paşinyan adeta içeride konsolidasyonu sağlamak adına hem ekonomi hem Covid nedeniyle bozulan dengeyi sağlamak adına hem de dışarıda Rusya'ya adeta madem ortak işbirliği anlaşmalarımız var, madem ortak bir örgütün üyesiyiz, işte bana yönelik bir tehdit var. Bakın Türkiye'de Bakü'yü desteklediğini çok açık bir dille ifade ediyor. Gelin bana yardımcı olun şeklinde bir açıklamada bulundu ve bu tabii Rusya tarafından hiçbir şekilde kabul görmediği gibi bir sert bir şekilde eleştirildi. Paşinyan'ın Batı tarafından bu anlamda yalnız bırakılması, beklediği desteğin gelmemesi ya da beklediği politik atmosferin ortaya çıkmaması Paşinyan'ı Rusya ile ilişkilerini ciddi bir şekilde gözden geçirmek noktasında bıraktı. Bir güvenlik doktrini hazırladılar. Orada Rusya'nın yine en sadık dost, müttefik olduğuna yönelik övgü dolu cümleler vardı. Neyse, Paşinyan'ın bu tavrına karşı Rusya öteden beri, yani Agit-Minsk sürecinden beri, özellikle de 2009 yılında Türkiye-Ermenistan yakınlaşmasının yaşandığı günlerden beri masada olan 5 idari birimin, 5 işgal altındaki rayonun Azerbaycan'a terk edilmesi, kalanlarıyla da Dağlık Karabağ statüsünün birlikte ele alınması konusundaki yol haritasını tekrar gündeme getirdi geçtiğimiz haftalarda Lavrov. Bunu Azerbaycan Meclis Başkanı'nın ziyaretinde de gündeme getirdi. Dolayısıyla Ermenistan'ın böyle bir ortamda tekrar saldırıya geçmesi ve Azerbaycan'ın karşılık vermesi ve şu anda Azerbaycan ordusunun ilerliyor olması aşağı yukarı herkes tarafından Rusya'nın yeşil ışığı yaktığı anlamında yorumlanıyor. Rusya bunu yaparken bir taraftan Azerbaycan'la kendi köklü ilişkilerine verdiği öneme atfen bir anlamda Azerbaycan'a yönelik bir sempatisi olduğunu vurguluyor. Ama diğer taraftan da Paşinyan'ı ve Ermenistan'ı da Batı ile ittifakından dolayı cezalandırma sürecini bir anlamda terbiye etme sürecini diyebiliriz. Dolayısıyla bunun böyle olduğu o kadar ortaya çıktı ki Batı, başta ABD ve Fransa olmak üzere, Avrupa Birliği de elbette, çatışmaların durdurulması için Putin'den ricacı olmaya başladılar. Yani burada Putin'in bu ateşkesi sağlayabilecek, müzakereleri başlatabilecek asıl güç olduğunu da açıkçası teslim ettiler. Dolayısıyla şu andaki pozisyonu itibariyle bakıldığı zaman Rusya'nın burada böyle bir rolünün olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Türkiye'de tabii dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğuna yönelik açıklamalarını çok yüksek tonda yapıyor. Bunun dışarıdaki yansıması, özellikle AGİT, Minsk eski yöneticileri çerçevesinde ya da Rusya çerçevesinde bu sorunun çözümüne yardımcı olacak açıklamalar olarak görülüyor. Öncelikle evet. Onu ifade edelim. Hı hı. Türkiye'nin dahil olmasının, bir şekilde dahil olmasının olası barışı da tehlikeye atabileceği yönünde endişeler var. Zaten Türkiye'nin böyle bir şey yapmasına gerek yok. Türkiye'de istisnasız herkes bu haklı davasında Azerbaycan'ın yanında. Azerbaycan ordusunun da bugünkü yapısı itibariyle dışarıdan bir desteğe ihtiyaç duymadığını bizzat İlham Aliyev defalarca açıkladı. Dolayısıyla Rusya'nın kontrolünde, inisiyatifinde cereyan eden bir savaş var. Putin devreye girdiği zaman Aliyev üzerindeki etkisiyle Paşinyan zaten ateşkes istiyor başından beri. Bu sorun masada görüşülecek hale gelecek diye düşünüyorum.
Peki o zaman şunu sorayım Aydın Bey. Türkiye son yıllarda dış politikada çok göstere göstere adımlar atıyor. Suriye'de aynı şeyi yaptı. Libya'da cihatçılar gönderildi. Uluslararası toplumun yine tepkisi çekildi. Azerbaycan'la ilgili yine iddialar var. İşte silah yardımı yapılması, SİHA'ların, İHA'ların gönderilmesi, hatta savaş uçaklarının Ermenistan hava sahası üzerinde semalarında uçması vesaire gibi. Siz de söylediniz Azerbaycan'ın askeri güç bakımından değerlendirildiğinde bunlara çok da ihtiyacı olmadığını, Rusya'nın da tavır olarak aslında Azerbaycan'ın karşısında yer almadığını belirttiniz. Tüm bu denkleme rağmen, tüm bu dengeye rağmen Türkiye'nin bu kadar açık bir biçimde konum almasını ve uluslararası toplumu bir kez daha karşısına almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü sadece uluslararası toplumdan kasıt aslında Türkiye'nin son yıllarda müttefiki olarak gördüğü ve bu şekilde hareket ettiği Rusya'nın da tepkisini almış durumda. Açık bir şekilde Kremlin'den açıklamalar var. Yangına körükle gitmek gidilmesin deniliyor. Burada hedef Türkiye belli ki. Yine cihatçılar meselesi var. Suriye'de gördüğümüz, Libya'ya taşınan ve şimdi de buradaki Dağlıkarabağ'daki çatışmada karşımıza çıkan bu cihatçılar meselesi Rusya'nın çok ciddi ölçüde tepkisini çekmiş görünüyor. Ne dersiniz? Bu hamleler doğru hamleler mi dış politikada?
Öncelikle tamam, geçtiğimiz günlerde de özellikle yabancı medyada yansıyan bu cihatçıların sevkiyatıyla ilgili haberler vardı. Hatta görüntüler vardı. İşin enteresan tarafı Türkiye'de Yeni Akit gazetesi de bu konuda adeta teyit edercesine çok kapsamlı bir haber yaptı. Bir defa bunu bir tarafa koyalım. Türkiye bu defa resmen Libya örneğinde olduğu gibi cihatçıları gönderdiğine yönelik resmi bir açıklama yaptı. Bir defa her şeyden önce böyle bir açıklama yok elimizde. Sayın Cumhurbaşkanı Libya'da bu durumu çok net bir şekilde ortaya koymuştu. İşte Wagner var. Buradan da savaşçılar kendi istekleriyle gidiyorlar gibisinden bir açıklama yapmıştı. Şimdi Karabağ'daki olayla ilgili olarak bir gün önce Rusya'nın açıklama yapması oldukça dikkat çekici. Rus Dışişleri'nin böyle bir açıklama yapması iki açıdan çok enteresan. Bir tanesi, yani bir gün öncesine kadar sanki bilgisi yokmuş da yeni mi farkında olmuş ve bu açıklamayı yapıyormuş gibi bir soru işareti gündeme getiriyor. Bu şu açıdan önemli. Belki de bir provokasyon söz konusu. Belki de bir tırnak içerisinde o cihatçıların oradaki varlığı üzerinden Türkiye'ye yönelik yeni bir hamle ya da yeni bir baskı kurma çabası olabilir. Birincisi bu. İkincisi, daha enteresanı, bunu sadece açıklayacak bir şekilde, sadece açıklayan bir konumda olması çok enteresan. Zira daha önce savaşın kendi kontrolünde cereyan ettiğini söylediğim için burada sesini yükseltmemesi, bir Putin-Erdoğan telefon görüşmesi olmaması dikkat çekici. Ama tam bu düşünürken Macron'un da devreye girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu tip iddiaların olması açıkçası çok can sıkıcı bir olay Türkiye dış politikası açısından. Buna siyasi iradenin neden gerek gördüğü ya da görmediğini bilemiyorum. Bu bir tercih olabilir. Ama bunun ben Türkiye'ye ne getireceğini, ne götüreceğini tartışmak istemiyorum. Türk dış politikası anlamında. Fakat bunun Azerbaycan'ın haklı davasına zarar verebileceğini düşünüyorum. Zira son günlerde ulus medyasında Azerbaycan lehine esen bir rüzgar var. Neredeyse tüm medya yayın organlarında Azerbaycan'ın haklı davasına işaret ediliyor. Azerbaycanlı analistlerin yorumlarına yer veriliyor. Onlara sorabildikleri tek soru Türkiye'nin yapmış olduğu açıklamalarla ilgili düşünceleri maalesef. Bu tırnak içerisinde söylüyorum, tedirgin ediyor. Eğer sahadaki durum Azerbaycan aleyhine olsaydı, Türkiye'de böylesine bir şekilde sahada ve masada müdahil oluyorsaydı bunu bir şekilde anlayabilirdik. Yani kimin ne dediğinin hiçbir anlamı, önemi yok diyebilirdik. Fakat burada durum tam Azerbaycan'ın lehineyken böyle bir şey yapılıyor olması oldukça dikkat çekici ve açıkçası bizi sıkıntıya sokacak bir gelişme olarak görüyorum.
Peki bu bağlamda yeniden Rusya ile karşı karşıya gelinmiş görünüyor. Libya'da da belli bir karşıtlık var. Rusya cihatçılar meselesinde çok hassas ve tepkili. Buradan İdlib'e kadar uzanabilecek yeni bir tutum alma, Rusya'nın bu cihatçıları gerçekten büyük bir sorunun kaynağı olarak görüp İdlib'de daha radikal adımlar atmaya itmesi gibi bir sonuç çıkarılabilir mi? Ne dersiniz?
Şimdi bu zaten Suriye'den Libya'ya transfer sonrası ortaya çıkmıştı. Bu çok sert tepkilere ya da konuşmalara, görüşmelere her iki taraftan da. Sayın Cumhurbaşkanımız da Wagner resimlerini yayınlayarak cevap vermişti. Bu doğru. O söylediğiniz üzere de olabilir. Bu Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni bir basınç alanı olabilir. İdlib'le alakalı. Zaten İdlib'de son derece arzu edilmeyen gelişmeler oluyor ve olmak üzere. Korkarım olmak üzere. Ama burada şöyle bir durum var Gülten Hanım. Yani Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Azerbaycan'ın haklı davasına yönelik tırnak içinde gölge düşürecek bir olayın olması bir başka konu. Türkiye-Rusya ilişkileri, cihatçılar üzerinden Türkiye-Rusya ilişkilerinin ilişkilerinde yaşanacak sıkıntılar boyutu farklı bir konu. Yani burada iki farklı konu var. O açıdan çok dikkatli olunması gerekiyor. O açıdan iki konunun birbirinden özellikle ayrılmasına, ayırt edilmesine çaba sarf edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Rusya ile cihatçılar konusunda yaşanacak yeni bir sıkıntı. Korkarım Azerbaycan'ın konumunu da, özellikle ateşkesten sonraki masadaki konumunu da sıkıntıya sokacak gelişmelere evrilebilir. Zira biz bugün Rusya'nın oyun planının ne olduğunu çok rahatlıkla okuyabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Azerbaycan'a yeşil ışık yaktı diyoruz. Ama yarın ateşkesten sonra da Rusya'nın pekala Dağlı Karabağ'ın geleceğiyle ilgili, hatta bir anlamda öz yönetimiyle ilgili, dahası kendi kaderini tayin hakkıyla ilgili bir pozisyona girip girmeyeceği, Ermenistan'la burada tekrar o eskiden olduğu gibi bir ittifaka girip girmeyeceğini bilmiyoruz. Ama ben kişisel olarak tahmin ediyorum böyle olacak. Yani maalesef böyle olacak ve bu yapılırken de Azerbaycan'a dönülüp denilecek ki işte bak sen şu kadar yer aldın, işgal altındaki toprakları kurtardın denilecek. Yani bu oyunun bir ikinci perdesi var. Bizim Azerbaycan'a desteğimiz aslında o ikinci perdede daha anlamlı, daha gerekli olacak. Bu sadece Azerbaycan'a desteğimiz bağlamında değil, Türkiye-Rusya ilişkilerinin genel anlamdaki çerçevesi bağlamında da Rusya üzerinde bir baskı demeyelim ama girişimde bulunmanın önünü açacak bir olay olacak. Eğer Rusya ile biz daha bu birinci aşamada cihatçılar üzerinden tekrar karşı karşıya gelirsek asıl risk Türk-Rus ilişkilerinin bunların ne derece olumsuz etkileneceğinin ötesinde bunun Azerbaycan hattı davasına vereceğimiz tırnak içerisinde zararla ya da hasarla alakalı bir durum olacak diye endişe ediyorum. Dolayısıyla Rusya'nın bütüncül politikalarını çok iyi okuyabilmek lazım. Yani bugün Rusya Azerbaycan'ın arkasında gibi bir söyleme de vardırmamak gerekiyor. Yani ihtiyatlı olmak gerekiyor. Çünkü bu iki perdeli bir oyun olacak anlaşılan.
Peki yani aslında şöyle bir tablo mu var? Rusya'nın amacı bu tür krizler, çatışmalar üzerinden elbette hakimiyetini, hegemonyasını pekiştirmek her ne olursa olsun. Çünkü Rusya böyle bir devlet, yani ne kadar yayılmacı gibi görünmese de kontrol ettiği alanlardaki hakimiyetini sürekli pekiştirmeye çalışan bir devlet. Bu oyundan yine Rusya karlı çıkıp hem Ermenistan'ı hem de Azerbaycan üzerindeki etkisini, nüfuzunu katlayarak artırması ve yine bu anlamda Batı'nın bu ülkeler üzerindeki etkisini biraz daha kırmasıyla sonuçlanacak, belki Türkiye'nin de yine yanlış politikalarıyla, siz de altını çizdiniz, bir sonuca evrilebilir mi, ne dersiniz? Sanki yine Rusya karlı çıkacak gibi bu oyundan.
Kesinlikle evrilebilir. Ama şunu söyleyelim, Rusya'nın amacı bu zaten. Yani Rusya bunu yaparken bir anlamda Paşinyan'dan da kurtulmak istiyor ve Paşinyan üzerinden Batı'yla flört eden arka bahçesindeki diğer ülkelere de bir anlamda ders vermek istiyor. Yani bunu Gürcistan'da çok net yaptı.
Ukrayna'da yaptı,
çok net yaptı. Şimdi Belarus'taki olayı hala çözemedi, anlamaya çalışıyor. Ve tanımlayamadığı bir düşman demeyeyim de tanımlayamadığı bir gelişmeyle karşı karşıya Putin. Son iki aydır da zaten Rus hariciyesi tamamen buna yönelmiş durumda. İşte böyle bir yerde Kafkaslar'da da Paşinyan gibi bir sorunun daha büyük sorunlara yol açmadan bertaraf edilmesi politikası da var. Ama bunu yaparken ne Azerbaycan'ı kaybetmek, ne Paşinyan'ı, ne Ermenistan'ı kaybetmek gibi bir yaklaşım yok. Şu ana kadar da zaten Paşinyan ve Ermenistan yönetimi dersini çok iyi almış durumda. En azından Moskova'daki Ermeni lobisi bunu çok açık ve seçik bir şekilde dile getiriyor. Açıkça Paşinyan'ı da eleştiriyor. Dolayısıyla Rusya'nın ne öngördüğünü, ne beklediğini tahmin ederek, kestirerek adım atmamız gerekiyor her şeyden önce. Yani Rusya günü kurtarma adına, iç politikaya malzeme üretme adına dış politika yürütmüyor. Bunu çok net biliyoruz. Rus dış politikasının temel karakteristiği de bu zaten. Dolayısıyla şu andaki savaş koşullarından sonraki dönemde sıkıntılı günler bekliyor Kafkasya'da bizi.
Peki bu bağlamda Fransa'da denklemde hemen her fırsatta Türkiye karşıtlığıyla karşımıza çıkıyor. Doğu Akdeniz'de yine Avrupa Birliği nezdinde yaptırımlar uygulanması baskısını biliyoruz. Macron bu anlamda sıkı bir Türkiye karşıtı. Bu cihatçılar meselesi üzerinden Fransa'da Türkiye'ye yüklenecek gibi bir görüntü var. Ne dersiniz? Yani aslında bir taraftan Rusya'yla bu konuda karşı karşıya gelinirken diğer taraftan Fransa'nın, Macron'un Türkiye üzerindeki baskısını artırması ya da her fırsatı değerlendirmesi gibi bir olumsuzluk da karşımıza çıkıyor. Buradan bu nasıl sonuçlanır, bu nereye varır?
Şimdi bizim maalesef dış politikamızdaki temel başlıklar, temel sorunlar Suriye olabilir, Doğu Akdeniz olabilir, Libya olabilir, Ege olabilir ve bugün Karabağ'daki konu olabilir. Aslında sorunlar ve konular farklı ama muhataplar ve taraflar aynı. Şimdi Macron zaten Libya'da, Doğu Akdeniz'de belirttiğiniz üzere Türkiye'nin net olarak karşısında bir pozisyondayken son bir aydır Rusya ile o kadar yakın işbirliği tesis etti ki Suriye'nin geleceğine yönelik, Suriye'deki anayasal sürecin işleyişine yönelik resmen Macron Suriye konusunda da konuşmamış. Şimdi burada da aynı şekilde. Dolayısıyla bizim herhangi bir sorunumuzun derinlemesine incelendiği zaman arkasından hep aynı aktörlerin çıktığını görüyoruz. Yani Kıbrıs ya da Yunanistan diyorsunuz, Mısır karşımıza çıkıyor, Sisi'yle ilgili. Cihatçılar ya da Hamas diyorsunuz, İsrail çıkıyor. Suriye'deki konu belli. Libya'da geldiğimiz durum belli. Dolayısıyla bütüncül bir yaklaşımla dış politika gözden geçirilemezse, değiştirilemezse, yani Macron'la biz 2 gün önce açıklama yaptık, Libya'da ortak çalışabiliriz gibi. Şimdi Dağlı Karabağ konusunda Macron'un Türkiye'ye karşı başka bir kampanya içerisinde olduğunu görüyoruz Avrupa Birliği nezdinde. Dolayısıyla bunların dengelenmesi, kontrol edilmesi artık o kadar zor ve imkansız hale geldi ki işte dün Avrupa Birliği zirvesindeki kararlar ve yaklaşımlar çerçevesinde de bunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim maalesef parçalayarak birbirinden ayırıp ayrı ayrı masalarda ve ayrı ayrı muhataplarla ele alacağımız sorunlarımız yok. Yani bunu maalesef diyerek söylüyorum aslında. Hiç sorun olmaması tabii ki en arzu edilen şey ama bizim bütün sorunlarımız birbiriyle ilgili ve bağlantılı maalesef. Yani bu da bunu da şunu ifade edeyim, yani ironi falan değil. Bu da gerçekten büyük bir başarı. Yani bunu bu kadar komplike ya da karmaşık hale getirmek, bütün cephelerde Rusya'yla yan yana ya da karşı karşıya, Amerika'yla yan yana mı karşı karşıya mı olduğu belli olmayan bir süreçti. AB'yle sürekli karşı karşıya, Merkel'in arabuluculuğuna ihtiyaç duyma, İsrail ve Mısır'ı yok sayma, işte son olarak da artık Yunanistan'la yaşanan gerginlikler çerçevesinde bu çok ciddi bir şekilde karmaşık hale getirildi. Ben bunun bilinçli yapıldığını da düşünemiyorum. Bilinçli olsa bu kadar başarılı olamaz.
Peki. Aydın Bey, eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Rica ediyorum yayınlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.